أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Zeynep binti Cahş annemiz 22. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hayırlara vesile olması dileğiyle sevgili annelerimizin hayatlarındaki o güzel pırlantaları başarabildiğimiz ölçüde derleyerek, araştırarak, anlamaya çalışarak sizlerle paylaşma gayreti içerisindeyiz. Hatırlayacağınız gibi en son Ayşe annemize iftira atılmış, ayet-i kerimeler gelmiş, onun bundan beri olduğu ortaya konmuş ve yine ayet-i kerimeler gereği iftira atanlara gerekli ceza verilmişti. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz de Ayşe annemizin çektiği bu sıkıntılar esnasında yanında yer almış ve onun bundan tamamıyla uzak olduğunu, beri olduğunu ısrarla vurgulamıştı. Daha sonra da yanına varıp gelen ayeti kerimeler gereği sevgili annemizi efendim tebrik ediyor ve bunun Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olduğunu gelen ayetlerin söylemişti. Bu arada kardeşi hakkında, yani kız kardeşi hakkında konuşuyorlardı. Hatırlayacağınız gibi Zeynep binti Cahş annemizin kız kardeşi Hamle binti Cahş da bu olaya karışmış ve ceza almıştı. İşte bunu konuşuyorlardı Hazreti Ayşe annemiz ile. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Ayşe annemize gidip kız kardeşini savunmamıştı. Önce onu bir söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Bunun yanlış olduğunu, mahcup olduğunu, üzüldüğünü söylemişti. Şimdi Ayşe annemiz bakın ne diyor. Bu çirkin iftira karşısında ne hale geldiğimi en iyi bilenlerden biri de sensin diyor ey Zeynep. Bu çirkin iftira karşısında ne hale geldiğimi en iyi bilenlerden biri de sensin ey Zeynep diyor Ayşe annemiz. İftirayı atan İbni Selul, onun cezası ahiret aleminde en ağır bir şekilde verilecek malum. Bu çirkin iftirayı seslendiren üç kişi ise, dikkat edin, seslendiren. İlahi hüküm gereği haddi kasf cezası ile cezalandırıldı biliyorsun. Onlar da çok pişman olup tövbe ettiler. Şimdi ise barış ve kardeşlik zamanıdır artık ey Zeynep. Bu ifadeyi 50 kere okumak isterim, anlatmak isterim, açıklamak isterim ama konum Zeynep binti Cahş olduğu için Ayşe Hanım'ın bu güzel ifadesini kendi hayatını işlerken genişçe vermiştim. O böyle güzel konuşunca Zeynep annemiz de diyor ki sen gerçekten çok iyi bir arkadaşsın ey Ayşe. İyi birisin sen. O da cevap veriyor. Her şey karşılıklı değil midir? Senin sergilediğin o güzel davranışı unutur muyum ben? O da ben sadece hakkı söyledim diyor. Şimdi de ben söylüyorum ey Zeynep, gidip Hamle ile konuş. Kadıncağız zaten yeterince hırpalandı. Bu asaleti görebiliyor muyuz? Ayşe anneye iftira atıyor. Atmıyor da yani haşa, atılan iftirayı seslendiriyor. Ve iftira atanlarla aynı muameleyi görüyor. Zeynep binti Cahş, annemizin kız kardeşi Hamle. Tabi pişman oluyor. Ve Hazreti Zeynep'in ondan artık böyle ona karşı tavır koyduğu, ondan uzak durduğunu gören Ayşe annemiz diyor ki, şimdi gidip Hamle ile konuş. Yani gidip gelin birbirinize. Kadıncağız zaten yeterince hırpalandı diyor. Zeynep annemiz de cezasını çekti sadece. Cezasını çekiyor çünkü yani. Öyle de olsa pişman olup tevbe etti. Hamle ile aranı düzeltmeni istiyorum senden. Ben küsmeyi sevmem ki ey Ayşe. Ama onun bu işe karışmasına gerçekten çok üzüldüm. Olan oldu, yapılan yapıldı. Tekrar birlik olma zamanı artık. Gerçekten imtihanın, sınavın en ağırını yaşamıştı Ayşe annemiz. Biz onun hayatını sizlerle biliyorsunuz 81 bölüm olarak genişçe işledik. Orada bunları genişçe anlatmaya çalıştık zaten. Ama burada Zeynep binti Cahş annemizi paylaşmaya çalışıyoruz. Zeynep binti Cahş annemizin kız kardeşi Hamle atılan iftirayı seslendirdiği için işte burada bir tavır söz konusu Hazreti Zeynep annemizin. Ayşe annemiz böyle söyleyince Hazreti Zeynep annemiz onu bir kez daha takdir etti. Muhabbet kollaştıkça muhabbetlerine muhabbet katılıyor ve daha çok muhabbetle donanmış oluyorlardı. Evet, Hamle binti Cahş büyük hata yapmıştı. Yaptığı büyük hatanın cezasını çekse de üzeri kolay kolay silinecek gibi durmuyordu. Allah muhafaza, ağzımızdan çıkan her söze dikkat edeceğiz. Bazı sözler vardır, 50 kere özür dilesek de o sözü geri alamıyoruz yani. O yüzden ağzımıza sahip çıkacağız. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Ayşe annemizin ziyaretini yaptıktan sonra onun da ısrarı üzerine bu sefer kız kardeşi Hamle'nin yanına gitti. Şimdi Ayşe annemiz ısrarla efendim ona gitmesini ve güzelce konuşmasını söyledi yani. Hamle böyle bir işe kalkıştığı ve hem de haddi kasf cezası ile cezalandırıldığı için bir hayli sarsılmıştı. Burada kısa bir bilgi vereyim Hamle hakkında. Geçen vermiştim, unutulmuştur belki diye. Ya da bu bölümü ilk dinleyenler için söyleyeyim. Hamle binti Cahş Hazreti Musab bin Umeyr ile evliydi. Ondan Zeynep adlı bir kızı vardı. Hazreti Musab bin Umeyr Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz şehit oldu. Belli bir zaman sonra Hazreti Talha bin Ubeydullah ile evlendi. Talha bin Ubeydullah malum o da aşire-i mübeşşeden büyük sahabe. Talha bin Ubeydullah ile evli olup kocası tarafından teselli edilse de, tabii önce tenkitleri yapıldı. Sonra teselli edilse de yapmış olduğu o büyük hatasından dolayı çok zor günler geçiriyordu. Ablasının geldiğini görünce mahcubiyetle karşıladı onu. Zeynep annemiz hışımla çıkışıyor tabii. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ey Hamle? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Yani çıkışıyor resmen. Vallahi iftira atmadım ben. Sadece söylenenleri söyledim. Şimdi burada ben fıkıhçı değilim. Bu fıkıh hocaların işi ama Yani çok zorlanıyorum, farkındasınız zaten. Çünkü haddi kas cezası uygulandı. Yani olayı seslendirdi bu. Normalde iftira atana verilen cezadır. O yüzden zorlanıyorum ben şimdi. Yeminle vallahi iftira atmadım diyor. Sadece söylenenleri söyledim. Ama Zeynep annemizin verdiği cevap çok çarpıcı. Resulullah'ın sana ve senin gibilere verdiği ceza neydi? Yani size ne cezası verdi Resulullah Aleyhisselam? Ayet-i kerime gereği haddi kasf cezası. Peki ne demek bu? Haddi kasf ne demek? O da ezile bezile namuslu kadınlara zina isnadında bulunanlara verilen ceza demek. Haddi kasf bu. Namuslu kadınlara, hatta böyle bir şey bile aklından geçmeyen kadınlara, efendim böyle bir isnatta bulunan kişilere verilen ceza demek. Peki diyor tekrar, bu durumda sen ne yapmış oluyorsun? Bu durumda sen ne yapmış oluyorsun? Ama ben bunu uydurup ortaya atmadım ki. O sürekli böyle savunuyor kendini. Ben bunu uydurup ortaya atmadım ki. Yine aynı hata yapıyorsun anne. Yine aynı hata yapıyorsun diye kızıyor Zeynep annemiz. Hata yaptım, evet. Ama iftira atmadım ben. Hata yaptım, evet. Ama iftira atmadım ben. Zeynep anne tekrar aynı yere geliyor. Haddi kasf cezasının yanında. Şahitliğin de kabul edilmeyecek artık. Haddi kasf budur işte. Yani namuslu kadınlara iftira atan kişi 80 diyerek ona vurulur ve hayatı boyunca da o günden sonra şahitliği kabul edilmez. Bunu söylüyor. Haddi kasf cezasının yanında şahitliğin de kabul edilmeyecek artık. Sen böyle bir şeye nasıl bulaştın anlamıyorum doğrusu. Sen böyle bir şeye nasıl bulaştın anlamıyorum doğrusu diye çıkışıyor Hazreti Zeynep annemiz. Hata yaptığımın farkındayım artık. Hata yaptığımın farkındayım artık. Yani hatasını ciddi şekilde anlamış durumda. Hatamın cezasını da çektim. Hatamın cezasını da çektim. Tevbe istiğfar ettim. Başka ne yapabilirim ki? Şimdi hatasını kabul ediyor. Haddi kasf cezası uygulanıyor. 80 denek vuruluyor. Tevbe istiğfar ediyor. Üzülüyor, pişman tabii. Başka ne yapabilirim ki? Deyince Ayşe annemiz pek aklımıza gelmeyen ve hayatımız içerisinde çok önemli yeri olan çok özel bir duruma burada işaret ediyor kıymetli dinleyenler. Ayşe ile hak hukuku ne olacak? Ayşe ile hak hukuku ne olacak? Gidip ondan da özür dileyerek helallik aldın mı peki? İşte yapılması gereken bir şey de budur. Gidip ondan da özür dileyerek helallik aldın mı peki? Çünkü bu iş Ayşe annemiz üzerinden gidildi. Hazreti Hamle ezile büzüle onun yüzüne bakacak yüzüm yok ki abla diyor. Yüzüne bakacak yüzüm yok ki. Hata yaptığını kabul ediyorsun. Pişmansın, mahcupsun. Ayrıca cezanı da çektin. Benim anlamadığım şu. Sen böyle bir şeye nasıl bulaştın Hamle? Yani durup dururken sen bu şeye niye girdin diyor. Sen böyle bir şeye nasıl bulaştın? İşte bundan sonrası kıymetli dinleyenlerim çok önemli yani. Buraya kadar hocam önemli değil miydi diye sormayın bana. Elbette ki her biri ayrı bir önem taşıyor. Ama bir hadisenin anlaşılması için içinden birini cımbızla çekmek onu anlayamamak haline getirir. Anlaşılmaz yani. Ama böyle bütün ayrıntılarla işlendiği zaman mesele çok daha net bir şekilde anlaşılmış olur. Bakın, ısrarla tekrarlıyorum. Hata yaptığını kabul ediyorsun. Pişmansın, mahcupsun. Ayrıca cezanı da çektin. Benim anlamadığım şu. Sen böyle bir şeye nasıl bulaştın Hanne? Nasıl? Niçin yani? Çok ilginç bir savunma yapıyor. Bilmiyorum aklınıza gelir mi şimdi? Bir düşünün bakalım. Hanne niye bunu konuşsun ki? Ne faydası var? Savunması şu. Senin için yaptım ey abla. Senin için yaptım. Subhanallah diyor. Subhanallah. Benimle ne alakası var ki bunun? Benimle ne alakası var? Savunmaya bakın şimdi. Resulullah nezdinde senin izzet ve şerefin ile derecen Ayşe'nin izzet, şeref ve derecesinden daha üstün olsun diye düşündüm ve böyle bir hataya düştüm. Anlayabildik mi? Resulullah nezdinde senin izzet ve şerefin ile derecen Ayşe'nin izzet, şeref ve derecesinden daha üstün olsun diye düştüm ben böyle bir hataya. Subhanallah. Subhanallah. O nasıl söz öyle Hanne? O nasıl söz? Devam ediyor Hanne. Ayşe sadece senin yanında değil, bütün diğer hanımların yanında da izzet ve şeref sahibi bir hanımdır. İzzet ve şeref sahibi bir hanımdır. İstedim ki sen ondan çok daha fazla itibar sahibi olasın. Bir kavram daha girdi bak. Önce izzet ve şeref, derece, şimdi itibar kavramı. Sen diyor ondan daha fazla itibar sahibi olasın istedim. Ama her yönüyle itibarlı olan Zeynep binti Cahş'ın itirazı çok sert ve çok net. Benim itibar sahibi olmam için Ayşe'nin itibarıyla oynamak mı gerekiyor yani? Gündelik hayatımızda çokça önümüze çıkacak hadiselerden biri. Benim itibar sahibi olmam için Ayşe'nin itibarıyla oynamak mı gerekiyor yani? Cevap veremeyince ne yapacak? Hata dedim ya, hata yaptın işte. Zeynep anne daha bir vurguluyor. Ayşe her yönüyle itibarlı bir hanım olduğu halde Resulullah tarafından da aramızda en sevilen odur. Bunu bilmiyor musun sen? Burada bir şey söylemem gerekiyor. Belki aklınıza geliyordur. Niye Hazreti Ayşe demiyorsun? Niye böyle isim kullanıyorsun diye? Bunlar aralarında konuşuyorlar. Onlar aralarında konuşurken karşılıklı Hazreti Ayşe, Hazreti Hamle denmez tabii yani. Karşılıklı konuşuyorlar. O yüzden böyle kullanıyorum. Ve şimdi Hazreti Ayşe elbette radıyallahu anha elbette ama Zeynep anne öyle söylüyor. Ayşe diyor her yönüyle itibarlı bir hanım olduğu gibi Resulullah tarafından da aramızda en sevilen odur. Bunu bilmiyor musun sen? Biliyorum elbet. Hem sadece sen ya da ben değil, bütün herkes biliyor bunu. Öyleyse nasıl olur da Resulullah'ın en çok sevdiğine dil uzatırsın? Gerçekten hani derler ya süper bir cevap diye. Süper değil bu, süper üstü bir cevap. Ya, nasıl olur da Resulullah'ın en çok sevdiğine dil uzatırsın? Nasıl böyle bir şey olur? Hata ettim ben. Hem de çok büyük bir hata. Ama senin itibarın için sus diye sözünü kesiyor. Sus. Bir daha böyle konuşma. Bir daha böyle konuşma. Resulullah'ın hanımı ve Ayşe'nin kuması benim. Yani ben de Ayşe gibi Resul hanımıyım. Ve biz kumayız. Bu beni rahatsız etmiyor da. Onun hem baldızı ve hem de halasının kızı olduğun halde seni nasıl rahatsız ediyor ey Hamle? Halasının kızı biliyorsunuz. Bir de ablası yani Hazreti Zeynep Resulullah'la evli olduğu için Hamle de baldızı oluyor. İyi anlayalım. Resulullah'ın hanımı ve Ayşe'nin kuması benim. Bu beni rahatsız etmiyor da onun hem baldızı ve hem de halasının kızı olduğun halde seni nasıl rahatsız eder ey Hamle? Rahatsız etmiyor abla. Rahatsız etmiyor. Senin de Ayşe gibi itibarlı olmanı istedim ben. İtibar arıyor. Ama yanlış bir yerde arıyor. E şimdi Zeynep binti Cahşan ne var karşısında? İtibar, itibarsız davranışla elde edilen şey midir ki böyle yaptın? Hey Allah hepsinden razı olsun. Ne güzel böyle bir canlı bir tablo ortaya koymuşlar. İtibar, itibarsız davranışla elde edilen bir şey midir ki böyle yaptın? Eğer gerçekten itibar istiyorsan, İman nimetinden daha büyük itibar mı olur? İtibar kazanmak, onur kazanmak için başkasının itibarıyla, onuruyla oynamamak gerekir mesajını veriyor burada. Tabii bir kez daha anlıyor hatayı. Haklısın abla. Hatam gerçekten çok büyük. Hatam gerçekten çok büyük. Anladığını görüyoruz. Bak bu da fazilettir. Abla devam ediyor Hazreti Zeynep binti Cahş. Eğer gerçekten itibar diyorsan. Şimdi bir hakkı teslim daha geldi. Eğer gerçekten itibar diyorsan Rabbimin bana lütfettiği itibar Ayşe dahil hiçbirinde yoktur ey Hamle. Çünkü benim nikahım vahiyle kıyıldı. Benden başka hiçbir hanımın nikahı vahiyle kıyılmadı. Bundan büyük itibar olur mu? Ya, itibar diyorsan bu işte. Olmaz tabii. Bundan büyük itibar olmaz gerçekten. Ama ben iftira atmadım ki. Sadece konuşulanları konuştum. Yani masumum diyor ama Zeynep anne yok diyor. Bunun bile ne büyük bir suç olduğunu bilmez misin peki? Bunun bile ne büyük bir suç olduğunu bilmez misin? Ben tekrar söylüyorum. Sahabe yanlış yapmaz demiyorum. Sahabe hata etmez demiyorum. Ama haddimizi aşıp onlar hakkında ileri geri konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Onu da ısrarla söylemeye çalışıyorum ve mümkün olduğunca ölçülü, yani konuyu ölçülü götürme gayretindeyim. Yani böyle yanlış yaptılar, birbirine iftira attılar gibi bazen böyle çok ileri düzeyde hakarete varan ifadeler görürsünüz. Böyle kitaplar da okursunuz. Resulullah Aleyhisselam asabımla uğraşmayın diyor. Asabım hata yapmaz demiyor. Asabımla uğraşmayın diyor. Biz hakkı anlatacağız diye, doğru söyleyeceğiz diye tarafsız olacağız, objektif duracağız adı altında öyle sahabilerle uğraşırsak kıyamet günü her şey bir tarafa, Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek yüzüne bakamayız. O yüzden olayları anlamaya, anlatmaya çalışırken sahabinin faziletini, asla unutmayacağız. Asla. Evet efendim. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz kız kardeşi Hamne'yi uyarıyor. Uyarıyor. Tekrar tekrar söylüyor. Sen bunu niçin yaptın diyor. Senin için yaptım deyince bir daha kızıyor, sus. Bir daha senin için diye başlayan sözlerini duymayayım. İzzet ve şeref ve itibar istiyorsan Allah ve Resulüne itaat edecek, Kur'an ve sünnet çerçeveli bir hayat yaşayacaksın. Olayın özü bu. Yani senin izzetin için, senin onurun için yaptım demeye getirdiği sözünü kesiyor. Sus dedi. Sus dedi. İzzet, şeref ve itibar istiyorsan Allah ve Resulüne itaat edecek, Kur'an ve sünnet çerçeveli bir hayat yaşayacaksın. Bu bize de uzanan bir ufuktur. İzzet mi istiyoruz? Şeref mi istiyoruz? İtibar mı istiyoruz? Ki isteriz. Hepimiz isteriz. Ne yapacağız? Allah ve Resulüne itaat edeceğiz. Kur'an ve sünnet çerçeveli bir hayat yaşayacağız. Olayın özü bu. Tabii Hazreti Zeynep böyle söyleyince Hamle de haklısın diye tek kelime kullanmak zorunda kalıyor. Başka da bir şey söyleyemiyor. Ama bitti mi? Bitirmiyor Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz. Bitirmiyor. Haklısın deyince kız kardeşi öyleyse kalk diyor. Kalk. Kalkıp önce Allah'tan affını dileyip ona tevbe istiğfar et. Bakın bir yanlış mı yapıldı? Nasıl dönülüyor yanlıştan? Bakın onu görüyoruz. Önce Allah'tan affını dileyip ona tevbe istiğfar et. Hemen sonra Resulullah Aleyhisselam'ın yanına varıp ondan da özür dileyerek Allah'tan affını istemesini söyle. Önce ne yapıyorsun? Allah'tan affını istiyorsun, tevbe istiğfar ediyorsun. Hemen sonra Resulullah'a git diyor, ondan da özür dile, Allah'ın seni affetmesi için ondan Allah'ın affını iste. Ondan sonra da Ayşe'nin yanına vararak çok pişman olduğunu söyleyip ondan da özürle beraber helallik iste. İlk ikisini yaparım. Yaptım da. Ama Ayşe'nin yanına varmaya yüzüm tutmaz ki. İlk ikisini yaparım. Yaptım da. Ama Ayşe'nin yanına varmaya yüzüm tutmaz diyor. Yani Allah'a tövbe ettim, af diledim, Resulullah'tan özür diledim, beni affetsin diye Allah'a dua etmesini söyledim ama Ayşe'nin yanına gidemedim diyor yani. Eğer gidip Ayşe'den helallik almazsan benim sana bu son gelişim olur. Eğer gidip Ayşe'den helallik almazsan benim sana bu son gelişim olur. Sen de bundan sonra bana gelmeyeceksin. Gelsen de kabul etmem seni. Aklınıza şu gelebilir. Ya hocam küsmek var mıydı? Bu küsmek değil. Bu bir yanlışın düzelmesi için en üst düzeydeki girişimdir. Yapma abla. Yapma, sen benim ablamsın. Hem ablanım hem de annen makamındayım. Ya biliyorsunuz ayet-i kerimede ve ezvacuhu ummahatuhum buyrulur. Resulullah'ın hanımları bütün müminlerin anneleridir. Dolayısıyla anne makamındayım. Ayşe de anne makamındadır. Ya mübarek, sadece kendini söylemiyor. Hem ablanım hem de annen makamındayım. Ayşe de annen makamındadır. Sadece ben değildi yani. Peygamber Aleyhisselam ile kim evliyse onların konumu aynı. Gidip helallik alacaksın. Hazreti Zeynep annemiz tavrını böyle net olarak ortaya koyunca Hamne de ne büyük bir hata yaptığını bir defa daha anladı. Şimdi elimizde şu kayıtlar yok. Yani Hamle ile ilgili nasıl gitti Ayşe annemize, nasıl özür dilediğine ilişkin ya da ben ulaşamadım. Ama benim konum Hazreti Zeynep. Hazreti Zeynep annemiz hiçbir şey olmamış gibi davranmadı. Böyle çirkin bir iftirayı menfaati için kullanma yoluna asla gitmedi. Tabii. Yani bir taraftan yapacağını yapıyor, bir tarafta yapacağını yapıyor ama menfaatine kullanmıyor ama kız kardeşini uyarıyor. İftira değilse de hata etti diye kız kardeşini savunmadı. Hata etti, kusura bakmayın demedi. Bizzat giderek hatalı kız kardeşinin hatasını telafi etmesi için elinden geleni yaptı. Hamle de ezile büzüle Ayşe annemizin yanına gidip helallik aldı. Evet. Hata hatadır elbet. Ama hatada ısrar etmek daha büyük bir hatadır. Hazreti Zeynep annemiz Ayşe annemize atılan bu çirkin iftira meselesinde çok net bir duruş sergilediği gibi onun yanında yer aldı. Bütün kaynaklarda da bu böyle geçmektedir. Evet. Hayatımız içerisinde buna benzer hadiselerle çok karşı karşıya kalırız. Bazen bize basit gelen bir sözcük, bir cümle karşı tarafı nasıl mahveder düşünemeyiz. Allah korusun, korunmakta fayda var, dikkatli olmakta fayda var. Evet, şimdi Hazreti Zeynep annemizle ilgili başka bir konuya inşallah geçerek devam edelim kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Zeynep annemiz ilahi irade sonunda Resulullah Aleyhisselam ile evlenmiş, hayatının en mutlu günlerini yaşıyordu. Bu kısımları daha önce görmüştük. Diğer annelerimizde olduğu gibi Hazreti Zeynep annemiz de Resulullah Aleyhisselam ile evliliğiyle beraber yeni bir hayata adım atmıştı. İçinde bulunduğu ortamını ve oradaki konumunu çok iyi biliyordu. Yeni hayat, yeni hadiselerle devam edip gidiyordu yani. Ve nihayet Ramazan-ı Şerif geliyor. Şimdi bazı tekrarlar vereceğim burada kıymetli dinleyenlerim. Hangi annemizi paylaşıyorsak, okuyorsak, yazıyorsak, dinliyorsak, bu annemiz diğer annelerle beraber çokça benzeri hadise yaşamışlardır. Yani hikayenin kahramanları hepsi olan hadiseler var. Bir de hikayenin özel kahramanları var. Mesela iftira Ayşe annemize atılmıştı. Ama bu iftira karşısında annelerimizin duruşu ortaktı, güzeldi. Burada sadece Zeynep annemizi gördük. Konumuz çünkü Zeynep annemiz. Bir de öyle hadiseler var ki bütün hepsi aynı şekilde olayın içindeler. Şimdi böyle bir hadiseye geldik. Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken bu hadiseyi de anlatmıştım. Şimdi bunun Zeynep binti Cahş boyutuyla bir kez daha paylaşmış olalım. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesiydi. Gökte asılı kandil gibi ortalığı aydınlatan ay yavaştan kararmaya başladı. Çocuklar ve gençler şaşkınlık içinde bakarken büyükler bunun ay tutulması olduğunu anladılar. Hicretin 5. yılı Ramazan ayının ilk gecesinde Medine'de ay tutuldu. Ay tutuldu. Tabii şimdi biz Medine'de deyimini kullandık. Kaynaklar böyle diyor çünkü. Yani o gün işte bugün olduğu gibi yani aynı anda bütün her tarafla iletişim kuramıyorsun. Medine'de olay geçtiği için kayıtta böyle var. ay tutulunca Yahudiler ay büyülendi diye bağırmaya başladılar. Ay büyülendi, sihirlendi. Hemen ardından da taslara, tabaklara, tencere ve kapaklarına vurarak ortalığı ayağa kaldırdılar. Onlara göre büyülenen ay böyle tas, tabak, tencere çalınarak büyüsünden kurtulurdu. Yoksa hep böyle karanlıkta kalırdı. Onların kafasındaki inanç bu. Birileri böyle delicesine işler yaparken İslam ile şereflenip Müslüman olan sahabiler ne yapacaklarını bilemez bir durumdaydılar. Cahiliye döneminde yaptıklarını yapamazlardı. Yani üzerine durulması gereken bir ifade bu. Cahiliye döneminde yaptıklarını yapamazlardı. Böyle bir hadisede onlar da böyle yapıyorlardı çünkü. Her şeylerinde olduğu gibi böylesi olaylar karşısında da yine Resulullah'a baktılar. Ne yapacağız diye. Resulullah Aleyhisselam insanların böyle sokaklara dökülerek taşkınlık yaptıklarını görünce hemen gür sesi sahabilerine nida ettirdi. Nedir o nida, o seslenme nedir? Ey insanlar, taşkınlık yapmayın, korkmayın. Mescidin yanına gelin, mescidin yanına. Resulullah'ın emridir, mescidin yanına gelip. Şimdi insanlar korkunca ne yapacaklarını bilemezler malum, biz de öyleyiz. Şimdi İslam'dan önce onlar da böyle teneke çalarak, bir şeyler çalarak, böyle gürültü yaparak, putlarla vesaire bir şeyler yaparlardı. Ama şimdi İslam var ve İslami dönemde bilinen, İslam döneminde bilinen ilk ay tutulması bu. Resulullah Aleyhisselam'ın bu görevli sahabesi böyle nida edince efendim herkes sese kulak verdi. Tabii ay tutulunca, zaten gece biliyorsunuz, ay geciyordur. Ay tutulunca hava iyice kararmış, göz gözü görmez olmuştu. Bu korkutucu karanlığa rağmen çağrıyı duyan her Müslüman mescidin yanına koştu. Meraklı olanlar, münafıklar ve Yahudilerin de bir kısmı yine oraya koştu. Herkes ne olacak acaba diye merak ve korkuyla bakıyorlardı. Ortalığı bir uğultu, bir gürültü kaplamıştı. Dinleyin ey insanlar, Resulullah'ı dinleyin. Yapılan uyarılarla sükunet sağlandı. Meşaleler yakılarak kısmen de olsa ortalık aydınlatıldı. Resulullah Aleyhisselam yüksekçe bir yere çıkıp insanları uyardı. Nasıl uyardı? Şimdi onu kaynağımızdan hep beraber görelim kıymetli dinleyenlerim. Ey insanlar! Cahiliye devri insanları güneş ve ay ancak yeryüzü halkının büyüklerinden bir büyük için tutulur derler. Öyle sanırlardı. Hal hiç de böyle değildir. Eğer insanlar şu ayın tutulması ve şu yıldızın doğdukları yerlerin batmaları yeryüzü büyüklerinin ölümlerinden dolayıdır derlerse yalan söylemiş olurlar. Önce cahiliye dönemindeki hatayı ortaya koydu. Böyle yapıyorlardı. Sonra hakkı söyledi. Hiç şüphesiz ki güneş ve ay hiçbir kimsenin ne vefatı ne de hayatı için tutulmazlar, doğumu yani. Fakat bunlar Allah'ın varlığını, kudretini, yüceliğini gösteren ayetlerden iki ayettir. Buradaki ayet vahiy anlamına değil, delil anlamınadır. Allah'ın efendim Aleyhisselam'ın buyruğunda böyle geçiyor. Varlığını, kudretini, yüceliğini gösteren ayetlerden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman namaz kılınız, dua ediniz. Ay tutulması geçinceye kadar namaz ve dua ile meşgul olunuz. Peki, şimdi soralım kendimize. Biz ne yapıyoruz? Ay tutulduğunda, güneş tutulduğunda ve ne yapmamız gerekiyormuş? Bunlar işte tabiat kanunu, doğa kanunu, dünya şuraya geldi, ay buraya geldi, onun önüne geçti, bunun arkasına geçti de bunları geçiren kim? Öyle rastgele mi geçiyor bunlar? Öylesine mi oluyor? Böyle düzensiz midir dünya? Cenab-ı Hak buraya bir kanun koymuş, bir nizam koymuş ve her şey nizam üzere yürüyor. O yüzden aleyhisselam bunlar diyor Allah'ın varlığını, kudretini, yüceliğini gösteren birer delil. Siz diyor tutulduğunu görünce ayın ya da güneşin tutulması geçinceye kadar Allah'a dua edin. Namaz kılın diyor. Yani şu yasak yok, onu anlamayın. Çünkü biz de böyle merak ile bakarız. Yani şuraya kadar tutuldu, nasıl tutuldu falan diye bakarız biliyorsunuz. Bakmayın demiyor Allah aleyhisselam. Bakın. Ama öyle bütün ay tutulması geçinceye kadar öyle bakıp durmayın diyor yani. Namaz kılın, dua edin. Lebbeyk ya Resulallah, işittik ve itaat ettik. İfadenin ardından gelen cevap bu kıymetli dinleyenlerim. Lebbeyk ya Resulallah, işittik ve itaat ettik. Mesajı alanlardan abdestli olanlar hemen orada namaza durdular. Abdesti olmayanlar da hemen gidip çabucak abdestlerini aldıktan sonra namazlarını kıldılar. Bunlardan kimisi mescitte, kimisi evinde, kimisi iş yerinde, kimisi de bağ bostanında namazı kıldılar. Yani herkes neredeyse namazı orada kıldı. Bunu iyi anlamak lazım. Bulunduğu yerlerde yani bunu iyi anlamak, anlatmak istiyorum ki hadise doğru anlaşılsın kıymetli dinleyenlerim. Bu oldukça önemli. Yani sadece konuşmadılar bunlar. Konuşmadılar. Ne yaptılar? Resulullah'ın talimatına uydular. Emrini yerine getirdiler. Ben şimdi düşünüyorum. Takıldım kaldım zaten farkındasınız. Yani şu yaşa kadar acaba kaç tane ay tutulması, kaç tane güneş tutulması görüp yaşadım. Şimdi sayamıyorum, aklıma gelmiyor. Ama efendim yaşadığım birkaç tane hatırlıyorum. Bunları bu şekilde okumadan ve sizin gibi kıymetli dinleyenlerle paylaşmadan önce biz de ben çocukken, küçükken hatırlıyorum. Yani böyle bir şey olunca köylerde neler yapardı millet. Ama tabii şimdi büyüdük. Efendim ay tutulunca, güneş tutulunca neler yapılacağını artık biliyoruz. Resulullah'ın talimatından. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz de şimdi diğer annelerimiz gibi evinde kılarak dua iklimine yelken açıyor. Şimdi konumuz Zeynep annemiz. Şimdi ay tutuluyor. Hangi sahabeyi işlerseniz işleyin, bu sahneyi yaşayan her sahabeye aynı hikaye gidiyor. Aynı hikaye. O yüzden sadece Zeynep annemiz değil, o anda Resulullah'ı dinleyen, duyan ve olayı yaşayan bütün Müslümanlar, sahabiler bu talimata uyuyorlar. Ay tutulma olayının üzerinden çok geçmemişti ki Ramazan-ı Şerif'in ortasında da güneş tutuldu. Aynı sene başında ay tutuldu, ortasında güneş tutuldu. Tabi güneş ay gibi değil, onu söyleyelim. Güpegündüz aydınlık ortam yavaşça karardı. Milleti yine korku sardı. Yahudiler ile münafıklar, müşriklerle beraber güneş sihirlendi, güneş büyülendi diye bağırmaya başladılar aynı şekilde. Güpegündüz ortalık kararınca korku da o nispette artmıştı tabi. Halk yine delicesine hareketler yapmaya başlıyor. Ay tutulmasında olduğu gibi güneş tutulmasında da önce bağırıp çağırarak ortalığı ayağa kaldırıyor millet. Ardından da tenekelere ve tencere kapaklarına vurmaya başlıyorlar. Her ağızdan bir ses çıkıyor. Kimin ne dediği belli olmuyor. Yani işte bu şekilde aynı, yani güya güneş sihirlendi de oradan kurtulmak için böyle bir şey yapıyorlar gibi hava esiyor. Aynı sahneyi bir de burada görüyoruz. Ey insanlar! Bu bir güneş tutulmasıdır, korkmayın. Resulullah hepinizi mescide davet ediyor. Çağrıyı duyan herkes mescide gelsin, mescide. Ay tutulmasında olduğu gibi yine herkes mescide akın etti. Mescidin içi, dışı, etrafı dolup taştı. Bunların çoğunluğu Müslüman olmakla birlikte çokça meraklı da gelmişti. Sahabiler tarafından sükunet sağlanınca Resulullah Aleyhisselam yine kısa bir açıklama yaptı. Ey insanlar! Hiç şüphesiz ki güneş ve ay tutulması Allah'ın varlığını, kudretini, yüceliğini gösteren ayetlerden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman namaz kılınız, dua ediniz. Bakın birkaç kelime farklılıkla aynı ifadeler. Aynı ifadeler. Aynı şekilde Aleyhisselam namaz kılınız, dua ediniz diyor. E ne oldu? Mesajı alanlardan, abdesti olanlar Resulullah'ın arkasına saf tutmaya yönelirken abdesti olmayanlar da hemen abdestlerini alıp gelerek safa katılıyorlar. Ve cemaatte kılıyorlar. Ancak bu arada gelemeyip de evlerinde, iş yerinde kılanlar da var. Bağında, bostanında. Biliyorsunuz kıymeti dinleyenlerim, ay ve güneş tutulmaları namazlarına husuf ve kusuf namazları denir. İlmihal'de geçer. Ben ayrıntıya girmedim orada. Konum ilmihal değil çünkü. Hazreti Zeynep annemiz de diğer annelerimiz gibi namazın ardından yine yan ayakla dua ediyor. Bu namazı da önceki namazı ay tutulduğunda odasında kılmıştı. Güneş tutulduğunda ise Resulullah Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılıyor Hazreti Zeynep annemiz. Diğer annelerimiz de beraber cemaatta kılıyor yani. Ve sonra dua ediyor. Kaynaklarımızda nasıl bir dua ettiler bunu henüz bulamadık veyahut da böyle bir rivayet yoktur. Allahu alem. Yani yaşanan olaylar içerisinde her bir annemizin mutlaka çok farklı duruşu, yeri vardır. Biz Hazreti Zeynep annemizi görmeye çalışıyoruz. Ancak bugün bize ayrılan sürenin dolduğunu görüyorum. İnşallah kalan bölümleri önümüzdeki haftalarda sizlerle paylaşmak üzere. Bugün de burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.